Ayrım 4. Romanov Komplosu. Glenn Mead. Sayfa 54. Yüksek adrenalinden terlemeye başlamıştı. Zayıf ve orta boyluydu. Kahverengi gözleri hareketli, sakalı düzgündü. Bu zarif bedenin tek kusuru sol bacağıydı. Sağdakinden bir parmak daha kısa olan sol bacak. Her zamanki acımasız çocuk alaylarından nasibini almıştı. Topal, aksak, üç çeyrek. 4 yaşındayken müzikol çalgıcısı ve pratik biri olan babasının bir çare bulduğu günü de hatırlıyordu. Mutfak masasının başına oturmuş keskin bir bıçak ve bir deri parçasıyla oğlunun sol ayakkabısının altına bir parmak kalınlığında bir taban çakmıştı. Topallaması azalmıştı ama kalçası sakatlığını telafi etmek için kaydığından bu kusuru kırıtmaya benzemişti. Yine de topallamak yerine kırıtmayı şükranla yeğliyordu.
''Şimdi nasıl Philip?''
''Çok daha iyi dada. Şimdi kendimi gerçek bir çocuk gibi hissediyorum.''
Yıllar sonra o gün babasının gözündeki yaşlı tepkinin şifresini çözdüğünden emin olacaktı. Sevgi ve gurur ve oğlunun sakatlığını hafifletmek için ayakkabısının altına bir parmak deri çakmaktan başka bir şey yapamamanın üzüntüsü. Babasına hayrandı. Hatırından hiç çıkmayan bir çocukluk anısı daha vardı. 10 yaşında. Bir kış akşamı koyu renk üniformalı bir grup annesiyle babasının tek odalı dairelerinin kapısını kırıyor. Başlarında kötücül görünüşlü, sol gözü bulanık bakışlı, kel kafalı bir zorba. Cildi o denli soluk ki çamaşır suyuyla ağartılmış gibi. Üzerinde uzun siyah bir pardüsü, cezalandırmaktan zevk alıyor gibi. Sağ elinde pirinçten korkunç görünüşlü bir muşta. Sor kapıyı kırıp içeri giren, kimliğini gösteren adamın yüzündeki nefret dolu ifadeyi o gün bile hatırlıyordu. ''Kazan, gizli polis Ohranka, sen iyi sosyalist Yahudi pisliği, ellerini görebileceğim gibi tut, karışıklık çıkarmayı göstereceğiz sana.'' O günden sonra Kazan'ın yüzü sorgun kabuslarını terk etmeyecekti. İfadesi bir mutlak kötülük çalışması gibiydi. Sorgun babasını muştayla döverken, annesinin umutsuz yakarışlarına rağmen sürükleyip götürürken vahşi kahkahalar atıyordu. Annesini de dövdüler, hamile karnına vurdular, vücuduna darbeler indirdiler. Babasını bir daha görmedi. Şimdi önünde iki yanında dövme demirden gaz lambalarının sıralandığı 10 dakikalık yürüyüş mesafesindeki Alexander Sarayı'na giden geniş cadde vardı. Kiraladığı ev ise daha da yakındı. Bavulunu çekerek yürümeye başladı. Romanovların, Çar, karısı küçük oğlu, Prenses Anastasia da dahil 4 kızının burada tutsak olduklarına inanmak güçlü. Ama Sorg bütün bunları değiştirecekti ve durumun tuhaflığının da farkındaydı. Babasının nefret ettiği adamın Çar'ın kurtulmasına yardım edecekti. Doğuya doğru yürürken güzel sokakların zarafeti kayboldu. Kendini ahşap ve tuğladan yapılmış sıra evlerin ortasında kaldırım taşı kaplı bir avluda buldu. Bir zamanlar bu evlerde alt düzey saray görevlileri oturuyordu. Şurada burada iç savaştan kalma kurşun izleri vardı. Bazıları yıkılmış tahta perdelerle çevrilmişti. Evlerden birinin önünde kar küreyen iri yarı bir adam gördü. Kürk yakalı bir ceket giymiş eldivenli adam Sorg'a doğru yürüdü.
''Mr. Carlson, döndünüz demek. Umarım işleriniz iyidir.''
''İyi olması için uğraşıyorum. Ya siz Mr. Ravitch?''
Ev sahibi sahtekarca sırıttı.
''Bugünlerde yardımcı bulmak güç Mr. Carlson. Bahçıvan kızıllara katılmaya gitti. Bu arada konsey onarım için suyu bir süre kesebilir.''
''Söylediğiniz iyi oldu.''
Ev sahibinin dişleri çürük, burnu ince ve uzun, gözleri kurnazdı. Bir zamanlar Çar'ın donanmasında subaylık yapmıştı. En azından Sorg'a öyle diyordu. Ve evlerden dördünün yanında St. Petersburg'da değerli gayrimenkule sahip olduğunu söyleyerek övünürdü. Sorg son kiracısıydı ve kızılların evlerine el koymalarından korkuyordu. Sorg ona güvenmiyor, yozlaşmış biri olduğunu düşünüyordu.
''İşimi tamamlamam gerek.'' dedi.
''Tabii Mr. Carlson, ben de iş başına dönmeliyim. Bir sorun olsa bana haber verin.''
Yeniden kar küremeye girişti. Sork evlerden birinin altı basamağını tırmandı, cebinden bir anahtarlık çıkardı, sağlam meşe kapının iki kilidini açtı. Soğuk ve boş bir hole girdi. Dantel perdeleri yıpranmış iki odalı daire, yatak odası olarak kullanılabilen bir ön odadan ve pis bir mutfaktan oluşuyordu. Eşyalar eski püsküydü, kadın eli değmediği belliydi. Havadaki rutubet kokusu da uzunca zamandır kullanılmadığını anlatıyordu. Sorgun ihtiyaçları için kusursuz bir yerdi. Ev sahibi onu haftanın büyük bölümünü yolda geçiren İsveçli bir antika tüccarı sanıyordu. Gerçekten de Sorg zamanının büyük bölümünü St. Petersburg'un son düzgün otellerinden birinde Kırım'da konuk olarak geçiriyordu. Mutfağa girdi, bavulunu sarsak masanın üzerine bıraktı. Musluğu açtı, çaydanlığı doldurmadan önce suyu uzunca bir süre akıttı. En azından borular donmamıştı. Bir kibrit çakıp gaz ocağını yaktı. Su kaynarken bavulunu açıp bir tornavida çıkardı. Döndü ve yeşile boyanmış bir dolap kapağını açtı. Bakışları dolabın dibindeki ahşap panonun üzerinde durdu. Tornavidayla dört vidayı gevşetti ve panoyu yerinden söktü. Ortaya bir boşluk çıktı, iki elini deliğe soktu ve delikten su geçirmez bezden yapılmış iki torba çıkardı. Torbalardan birini bağlayan ince sicimi çözdü. Torbanın içinde banknot desteleri vardı. Rus rubleleri, İngiliz sterlinleri, İsviçre frankları ve Amerikan dolarları. Zulasına dokunulmamıştı. Torbayı yeniden bağlayıp deliğe yerleştirdi. İkinci torbayı ön odaya taşıdı. Bir masanın üzerine dikkatle yerleştirip bağlarını çözdü. Pirinçten yapılmış eksiksiz Kriegsmarine teleskopu gri bir battaniyeye sarılmıştı. En iyi teleskopu Almanlar yapar. Alet en azından 30 yıllıktı ama harika bir işçilik eseriydi. Üç ayaklı sehpayı kurup teleskopu üzerine yerleştirdi. Çaydanlıktaki suyun kaynadığını işitti. Mutfağa döndü, çay yapıp buharı tüten kehribar sıvıyı bardağa dökmeden önce kırılmaması için kaşık koymayı unutmadı. Sonra yeniden ön odaya geçti. Koltuğu sehpanın yanına çekti. Paltosunun önünü açtıktan ve yanına yere sigara paketini ve adi metalden tablasını koyduktan sonra oturdu. Paltosunun altında koyu renkli yünden takım elbise vardı. Kalın yün atkıyla örttüğü yüksek ve sert yakası ve ince kravatı soğuktan titremesini önleyemiyordu. Ellerini ovuşturdu, sonra pencerenin dantel perdelerini usulca bir el ayası genişliğinde araladı. Önünde uzanan sarsıcı manzara burasını kiralama nedeniydi. O da doğrudan Alexander Sarayı'na bakıyordu. Teleskopu sarayın arka bahçelerini görecek gibi ayarladı. Odak ayarını yaparken çıplak huş ağaçlarını, karlı patikalarda devriye gezen birkaç silahlı nöbetçi dışında ıssız parkı seçti. Cebinden deri kaplı bir not defteri çıkarıp yere bıraktı. Her zaman kendine özgü şifreli steno yazısını kullanıyordu. Bu sayfalara göz gezdiren biri okuduklarını asla anlayamazdı. Üst cebinde siyah dolma kaleminin yanında ucu açılmış kurşun kalem kullanılmaya hazır bekliyordu. Dolma kalemi çıkarıp elinde tarttı. 15 santimlik dolma kalem dikkat çekecek bir aletti. Toledo çeliğinden yapılmış neşter kadar keskin ucuyla Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın adamlarına sağladığı gizli bir silah. Kapağını çıkaran güzel yazı yazdığı kadar adamın gırtlağını da kolayca yaracak öldürücü bıçağını görün. Bıçağı sol elinin yüzük parmağında taşıdığı gümüş halkaya vurdu. Halka ışıkta parladı. Halkanın dibine küçük bir sembol kazınmıştı. Ters bir svastika, eski bir Tibet şans simgesi. Ama o basit mücevher çok daha fazlasını ifade ediyordu. Dolma kalemini yerine koyup saatine baktı. 11.45. Birazdan çalışmaya başlayacaktı, endişeliydi. Saatini yerleştirirken cebindeki şişkinliği fark etti. Cebini karıştırdı ve cam kapaklı küçük bir kahverengi eczane şişeciği çıkardı. Afyon ruhu. Eczanelerde reçetesiz ve yaygınca satılan 9 ölçü alkol ve 1 ölçü kokain karışımı. Her şey gibi Rusya'da bunu da bulmak giderek güçleşiyordu. Sinirlerini yatıştırmak için birkaç damla yutmaktaydı. Sigara ve çaya ağırlık verecekti. Şişeyi yine cebine kaydırdı. Bir sigara yaktı, çayından bir yudum aldı ve beklemeye başladı. ve zihni bir başka Romanov sarayındaki ilk ziyaretine, tanıdığı en canlı genç kızla karşılaşmasına gitti. 5. Kısım. Peterhof sarayındaki gala gecesini hiç unutamayacaktı. Balo salonu o kadar çok sayıda arzulanabilir güzel kadınla doluydu ki, hepsi de mücevherleri ve zarif ipekleriyle insanın aklını başından alıyordu. Bu kadar çok güzelliği neredeyse ürkütücü buluyordu. Elinde bir kadeh Burgonya şarabı, üzerinde kuyruklu frakı, Strauss valslerini arkasında bırakıp altın yıldızlı saray salonlarında gezinmeye koyuldu. Avizeler binlerce yansımayla parıldıyor, duvarları yüzlerce yıllık buhara halılarıyla yağlı boya tablolar süslüyordu. Renkli sarıklar ve elbiseler giymiş uzun boylu zenci hizmetkarlar, yiyecek dolu gümüş tepsiler taşıyarak zengin anılarla kaplı koridorlarda gelip gidiyorlardı. Her şey sorga müstehcen bir alay gibi geliyordu. Birkaç sokak ötede St. Petersburg'un en yoksul mahalleleri uzanıyordu. Ailelerin maaşlarının üçte birine ev sahiplerine verdikleri büyük ve harap evler, fabrika işçilerinin bir odaya 10 kişi sıkıştığı kulübeler, insanlar günde 12 saat çalışıyor, sadece pazar öğleden sonra dinlenebiliyordu. Avizelerin aktığı koridorlarda gezindi. Başkentte bir ay geçirdikten sonra bu saray daveti Amerikan Büyükelçisi sayesinde gerçekleşmişti. Amaç sorgu St. Petersburg Sosyetesi'ne tanıtmak kadar bilgi toplamasına imkan vermekti. Böylesi görkemli etkinlikler hep aynı kalabalıkları toplardı. Dükler, düşesler, kraliyet kanı taşıyan prensler, büyükelçi ve diplomatlar, çeneye kadar favori bırakmış zengin tüccarlar ve uğursuz keşiş Rasputin de dahil her zamanki şampanya düşkünleri. Sork adamı peşinde bir alay soylu ve evli kadınla sarhoş adımları atarak dolaşır gördü. Keşişin çürük dişleri, uzun yağlı saçları ve kaba kahkahası hanımların hayranlığını etkilemiyor gibiydi. Bir odanın önünden geçerken müzik sesi duyup içeri girdi. Genç bir kadın pırıl pırıl bir Steinway piyanonun başına oturmuş, Çaykovski'nin 1. piyano konçertosunun başlangıç bölümünü çalıyordu. Koyu kestane saçları dalgalar halinde sırtından iniyor, mavi pastel sade ipek elbisesi klasik soluk güzelliğini tamamlıyordu. İpeğin parıltısı altında çiçek açmaya hazır görünen zinde bir beden vardı. Sork genç kızın 16, en fazla 17 yaşında olabileceğini, çıkık elmacık kemikleriyle kendinden emin göründüğünü düşündü. O kadar keyifli bir yoğunlukla çalıyordu ki Sork büyülenmiş gibiydi. Varlığını hissetmiş olacak genç kız çalmayı kesip döndü, Sork bardağını bıraktı, alkışlamaya koyuldu. Genç kız ona güvensizce bakarken boynundaki basit inci gerdanlığı yokladı. ''Bunun alkışı hak ettiğine inanamıyorum. Çaykovski sever misiniz?'' 5 dakika önce sorsaydınız sevmediğimi söylerdim ama sanırım fikrimi değiştirmemi sağladınız.'' Kızın mavi kantaron rengi gözleri çarpıcıydı. Sork kendini karşı cinsin yanında hiç rahat hissetmemiş, onları her zaman zor bulmuştu. Ama tuhaf bir nedenle bu genç kadın onu rahatlatıyordu. Belki de onun gözlerinde gördüğü yaramazlık ışığı yüzünden. Kız piyano tabelasını döndürerek gülümsedi. ''Çok iyisiniz. Konrad çok daha fazla çalışmam gerektiğini söylüyor.'' ''Konrad kim?'' ''Piyano öğretmenim ama aptalın teki, Rusya'yı terk edeceğini söyleyerek beni tehdit ediyor. Ona göre bütün bu ayaklanmalarla çok tehlikeli oluyormuş.'' Sork topallığını gizlemek için insanüstü bir gayretle piyanonun yanına yürüdü. ''Haklı olabilir.'' Genç kadın bir an düşündü. Kızıllar ile beyazlar sokaklarda dövüşürken Çar'ın yakında kendi sarayında tutsak olacağını da söylüyor. Siz de aynı fikirde misiniz?'' ''Korkarım bu konuda pek bilgim yok. Böyle bir şey sizi korkutur muydu?'' ''Rahatsız edici olduğu kesin. Gerçekten iyi çaldığımı mı düşünüyorsunuz?'' ''Evet ama daha iyi olabilir. Biraz daha Allegro con spirito deneyin. Olabildiğince tutkulu değilseniz Çaykovski'nin hakkını veremezsiniz.'' Sanki karşısında duran çapkın bir kırıtışla yürüyen bu ince genç adam onu eğlendiriyormuş gibi kadının gözünde bir pırıltı belirip hemen ardından da kayboldu. ''Bu konuda uzmansınız öyle mi?'' ''Tartışılır. İzin verir misiniz?'' Eğildi ve parmaklarını tuşların üzerinde ustalıkla gezdirerek aynı bölümü gösterişle çaldı. Parçayı dikkat çekecek kadar canlı bitirdi. Genç kadına bakıp gülümsedi. ''Böyle çalmayı denemek istemez misiniz?'' Genç kızın yüzü o kadar yakındı ki lavanta kokusunu soluyabiliyordu. Etkilenmiş gibiydi. ''Böyle çalmayı nerede öğrendiniz?'' Sork kadehini alıp bir yudum şarap içti. 4 yaşından beri aldığım dersler bir işe yaramış. ''Bana bir başka öğüt daha verebilir misiniz?'' Delikanlı gülümseyerek ''Çalmaya başlamadan önce piyanonun kapağını açmayı unutmayın.'' dedi. Genç kız kıkırdadı. ''Çok komik. Babam hep öyle derdi.'' ''Müzisyen miydi?'' Başını salladı. ''Ailemin büyük bölümü de. Yoksul insanlardı ama. Moskova ve St. Petersburg'un müzikollerinde çalışıyorlardı.'' ''İlginç olmalı ama 4 yaş çok küçük gibi.'' ''Sanırım herkes yetersizliklerini farklı yollardan gidermeye çalışıyor. Belki de etkilemek istedim.'' ''Anlamadım.'' ''Boş konuşuyorum işte. Müzik okulundan sonra bir orkestraya katılmak için davet edildim. Bana değerli bir ders verene kadar 1 yıl dayanmayı başardım.''
''Neydi o ders?''
gülümsedi. ''Hayatımın sonuna kadar orkestra üyesi kalmanın ölümüne sıkıcı olacağı. Onun için iş hayatı piyanonun yerini aldı maalesef. Çok daha ilginç.'' Genç kadın ayaklandı, elini usulca sorgun kolunun üzerine bıraktı. Onun temasıyla birlikte kolunda bir elektriklenme oldu.
''Ne yazık, anlaşılan müzik çok şey kaybetmiş. Bana böyle çalmayı öğretebilir misiniz?''
Gözleri buluşunca Sorg içinde bir çekim hissetti. Saçma bir şeydi. En az 10 yaş daha büyüktü ama kendini büyülenmiş hissediyordu. Kumral saçları, mavi gözleri ve canlı kişiliğiyle şimdiye kadar gördüğü en sevilecek yaratık olduğunu düşünüyordu.
''Neden olmasın? Ama sizin de gayret göstermeniz gerekecek.''
''O konuda rahat olun. Ablalarım ailenin yabanisi olduğumu, her şeyi tutkuyla yaptığımı söylerler. Bu arada Rusçanız kusursuz ama hafif bir aksan duyuyor olabiliyor muyum?''
''Amerikan vatandaşıyım. Annem ben çocukken Rusya'dan ayrıldı.''
''Babam Amerikalıların bir gün dünyanın en güçlü ülkesi olacağını söyler. Adınız ne?''
''Philip Sorg.''
''Sizi tekrar dinlemek konusunda ısrar ediyorum Mr. Sorg. Aslına bakarsanız hocamın sinirlerinin bozulduğunu ve Rusya'nın kaderine yenik düşeceğine inandığını düşününce bana sizin kadar güzel çalmayı öğretmenizi istiyorum. Tabii eğer ders vermeyi düşünürseniz.''
''Onur duyarım.''
Delikanlının parmağındaki gümüş halkayı fark edince ''Evli misiniz Mr. Sorg?'' diye sordu.
''Hayır, bekarım.''
Bir kapı açıldı ve odaya genç bir kadın girince Sorg ikisinin arasında çarpıcı bir aile benzerliği fark etti. Aynı gür saçlar ve aynı porselensi görünüş.
''Gelen kadın buradasının demek yaramaz.'' dedi.
''Annem hemen baloya dönmeni söyledi. İnsanlar seni soruyor.''
''Hemen geleceğimi söyle ona.''
Kadın Sorg'a dönüp bıkkınca gülümsedi. ''Her kimsiniz beyefendi? Kız kardeşimin zaman kaybetmeden balo salonuna döneceğine söz verir misiniz?''
''Elimden geleni yapacağıma inanın.''
''Unutma, yoksa annem çok kızar.''
Abla odadan çıktı. Genç kız elbisesini düzeltirken ''Olga'ya aldırmayın, bu yurganlıktan hoşlanır. Yine de gitsem iyi olacak. Kart vizitinizi isteyebilir miyim Mr. Sorg?'' Adam yelek cebini karıştırdı.
''Size ders verebilmem için anne babanızın izni gerekmez mi?''
''Ne kadar parlak bir piyanist olduğunuzu söyler söylemez izin vereceklerdir. Ama önce kimliğinizin araştırılması gerekecek.''
''Araştırılması mı?''
Kızın gözleri muzırca parladı. ''Bana kötü bir şey yapıp yapmadığınızı, polis falan tarafından aranıp aranmadığınızı söyleyin Mr. Sorg.''
''Bilebildiğim kadarıyla hayır.''
Bakır levha üzerine elle yazılmış kart vizitini uzattı. Genç kız kartı bir süre inceledikten sonra kapıya doğru yürüdü.
''Adresiniz Kırım Oteli. İşinizde ithalat ihracat olarak görünüyor.''
''Çoğunlukla değerli taş üzerine ama kar getiren her şeyle ilgileniyorum. Adınızı sorabilir miyim?''
Genç kızın tebessümü yayıldı. Güldüğü zaman çok güzel görünüyordu. ''Bana Anastasia diyebilirsiniz.'' dedi ve zarif bir hareketle koridorda koşarak uzaklaştı.
4. Ayrımın sonu. Sayfa 63.